Ayrım 47. Tanrı'nın Yumruğu. Frederick Forsyth. Sayfa 438. Kara Savaşı'nın 3. gününde Edith Hardenberg, Winkler Bankası'nda görevine döndüğünde hem şaşkındı hem de öfkeli. Bir sabah önce işe gideceği sırada telefonu çalmıştı. Salzburg aksanıyla kusursuz Almanca konuşan biri annesinin komşusu olduğunu söylemişti. Frau Hardenberg o gün ayağı buzda kayıp merdivenlerden aşağı düşmüştü ve durumu kötüydü. Edith annesini aramaya çalıştıysa da telefon hep meşguldü. Çılgına dönen kadın Salzburg telefon idaresini aradı, oradan da telefonun bozuk olabileceği yanıtını aldı. Edith bankaya telefon edip o gün gelemeyeceğini bildirdikten sonra karlı havada arabasına atlamış ve öğle üzeri Salzburg'a varmıştı. Sağlıklı olan annesi kızını görünce şaşırmıştı. Ne düşmüştü ne de yaralanmıştı. Daha da kötüsü biri dışarıdan telefon telini kesmişti. Edith Viyana'ya döndüğünde artık bankaya gidemeyecek kadar geç olmuştu. O gün masası başına geldiğinde Wolfgang Gemütlich'in kendisinden daha beter durumda olduğunu gördü. Adam kadını bir gün önceki yokluğu için azarladıktan sonra suratını asarak mazeretini dinledi. Gemütlich'in keyifsizliğinin nedeni de fazla gecikmeden açıklandı. Bir gün önce bankaya gelen bir genç kendisiyle görüşmekte ısrar etmişti. Ziyaretçi adının Aziz olduğunu ve bankada numaralı bir hesapta büyük miktarda parası olan bir adamın oğlu olduğunu anlatmıştı. Babası rahatsızdı ve parası için oğluna yetki vermişti. Aziz kendisini babasının vekili tayin eden ve numaralı hesaptan para çekme yetkisi veren belgeleri çıkarmıştı sonra. Her Gemütlich belgeleri büyük bir dikkatle incelemiş ve hiçbir kusur bulmamıştı. Bunun üzerine gencin istediğini yapmak zorunda kalmıştı. Genç adam babasının hesabı kapatmak ve parayı başka bir yere nakletmek istediğini söylemişti. Hem de hesaba daha 3 gün önce 3 milyon dolar gelmiş ve toplam 10 milyon dolara ulaşmışken. Edith Hardenberg, Gemütlich'in acı hikayesini dinledikten sonra ziyaretçine nasıl biri olduğunu sormuştu. Adı Kerim Aziz'di. Evet, dediği gibi bir elinin küçük parmağında küçük bir taşlı yüzük ve çenesinde bir yara izi vardı. Bankacı o kadar öfkeli olmasaydı sekreterinin tanıması olanaksız bir kişiyi böyle özellikleriyle nasıl sorabildiğini merak edebilirdi. Gemütlich hesabın bir araba ait olduğunu tahmin etmişti ama Iraklı olduğunu ya da bir oğlu bulunduğunu bilemezdi. Edith Hardenberg işten sonra evine dönünce temizliğe başladı. Küçük daireyi saatlerce ovup yıkadı. Bir iki dolu karton kutuyu 200 metre ilerideki büyük çöp kutusuna götürüp attı. Bunlardan birinde makyaj malzemeleri, diğerinde kadın iç çamaşırları vardı. Sonra yine temizliğine devam etti. Komşuları daha sonra kadının geç saatlere kadar plak çaldığını söylediler. Ama her zamanki Mozart ve Strauss yerine Verdi ve özellikle Nabucco'yu çalmıştı. Kulağı keskin olan bir komşu köleler korosunu defalarca arka arkaya çaldığını anlattı. Sabahın erken saatlerinde müzik sesi kesilmiş ve kadın mutfağından aldığı iki şeyle arabasına atlayıp gitmişti. Ertesi sabah köpeğini gezdirmekte olan emekli bir muhasebeci kadını buldu. Edith'in üzerinde tüvit mantosu vardı. Saçları topuz halinde ensesinde toplanmıştı. Bacaklarında pamuklu çoraplar, ayağında altı düz ayakkabılar vardı. Bir meşe dalına bağladığı çamaşır ipi sağlam çıkmıştı. Kadın kaskatı kesilmişti. Elleri yanlarına aşağı uzanmış, ayak uçları yere dönüktü. Edith Hardenberg, ölümünde de sağlığında olduğu gibi çok düzenli bir kadındı. 28 Şubat Kara Savaşı'nın son günüydü. Irak ordusu Kuveyt'in batı çöllerinde çevrilmiş ve imha edilmişti. 2 Ağustos'ta Kuveyt'e giren Cumhuriyet muhafızlarından kentin güneyinde artık eser kalmamıştı. Kenti işgal eden birlikler o gün yanacak her şeyi ateşe vermişler, yanmayan her şeyi yakıp yıkmışlar ve sonra zırhlı araçlara, kamyonlara, kamyonetlere, arabalara binip büyük bir konvoy halinde kuzeye doğru yola çıkmışlardı. Mike Martin o gece Riyad'la bağlantı kurunca haberleri aldı. Bulunduğu yerin ve yakındaki düz bir çayırın koordinatlarını verdi. Dört adamın yiyecekleri bitmişti. Su olarak karları eritip içiyorlardı ve yerlerini belli etmek korkusuyla ateş yakmaya cesaret edemeyerek soğuktan titremekteydiler. Savaş sona ermişti ama dağ devriyeleri bunu bilmeyebilirler ya da aldırmayabilirlerdi. Gün ağardıktan hemen sonra iki uzun menzilli Black Hawk helikopteri kendilerini almaya geldi. Dört adam birbirlerine Suudi-Irak sınırı yakınlarında bozguna uğramış ordunun kalıntıları arasında veda ettiler. Black Hawk'lardan biri Don Walker'ı Dahran'a, oradan da El Harz'a götürmek için havalandı. Bir İngiliz Puma'sı da SAS elemanlarını kendi gizli üslerine götürdü. O akşam Sussex tepeleri arasındaki bir villada Dr. Terry Martin'e ağabeyinin Ekim'den beri nerede olduğu anlatıldı ve şimdi Irak'tan çıkmış Suudi Arabistan'da güvenlikte olduğu bildirilmişti. Akademisyen daha sonra SIS tarafından Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü'ndeki işi başına götürüldü. İki gün sonra 3 Mart'ta koalisyon güçleri komutanları Irak'ın küçük ve çıplak Safvan havaalanında teslimi konuşmak üzere Bağdat'tan gelen iki generalle masaya oturdular. Müttefikler tarafından görüşmeciler General Norman Schwarzkopf ile Prens Halid bin Sultan'dı. Amerikan generalinin yanında İngiliz kuvvetleri komutanı Sir Peter de la Blie oturuyordu. Batılı subaylar bugün bile Safvan'a sadece iki Iraklı generalin geldiğini sanırlar. Oysa gelenler 3 kişiydi. Amerikan güvenlik ağı çok sıkıydı. Generallerin bulunduğu çadıra herhangi bir suikastçinin yanaşmaması için tüm önlemler alınmıştı. Hava alanını yüzleri dışarı dönük olarak tam bir Amerikan tümeni sarmış bulunuyordu. Generallerle çevirmenlerinin çadıra girmelerinden 10 dakika sonra başka bir siyah Mercedes'in Basra yolundan kavşağa yaklaştığı görüldü. Kavşakta ABD 7. Zırhlı Tugayı'ndan bir yüzbaşı emrindeki birlik vardı. Diğer bütün yüksek rütbeli subaylar havaalanındaydılar. Beklenmedik araba hemen durduruldu. Arabanın arkasında elinde siyah bir evrak çantası olan Iraklı bir Tuğ general vardı. Ne general ne sürücüsü İngilizce biliyordu ne de yüzbaşı Arapça. Tam talimat almak için havaalanını arayacakken bu kere bir Amerikan albayının sürdüğü ve yanında başka bir adamın bulunduğu bir cip hızla yanlarına yaklaştı. Albay Yeşil Bereliler özel birliğindendi ve yolcusunun yakasında da askeri istihbarat G2 rütbesi vardı. Her iki adam kimliklerini yüzbaşıya uzattılar, yüzbaşı selama durdu. ''Tamam yüzbaşı'' dedi Yeşil Bereli albay, ''bu herifi bekliyorduk, yolda lastiği patlamış sanırım.'' G2 subayı şimdi arabadan inmiş ve hiçbir şey anlamadan çevresine bakınan Iraklı'nın elindeki çantayı göstererek ''O çantada ellerindeki bizim tutsaklarımızın ve kayıp havacılarımızın adları vardır.'' dedi. ''General Schwarzkopf bunu hemen istiyor.'' Yeşil Bereli Iraklı'yı cipe doğru iteledi. Yüzbaşı şaşırmıştı. Üçüncü bir Iraklı general hakkında bir şey söylenmemişti. Zaten birliği Safvan'ı gerçekten işgal etmeden ettiğini bildirerek çöl ayısının gözünde iyice değerden düşmüştü. Şimdi kayıp Amerikalı havacıların listesini geciktirerek generalin daha fazla öfkesini üzerlerine çekmek istemezdi. Cip Safvan'a doğru yola koyuldu. Yüzbaşı omuzlarını silkerek Iraklı sürücüye Mercedes'i diğer arabaların yanına çekmesini işaret etti. Cip yolda bir mil boyunca park etmiş Amerikan zırhlı araçlarının arasından geçti. Görüşme alanını çevreleyen Apache helikopterleriyle zırhlılar arasında yolun bir kısmı boştu. Tanklardan uzaklaşınca G2 albayı Iraklı'ya dönerek iyi bir Arapçayla ''Koltuğun altında'' dedi. ''Cipten inmeden hemen giyin.'' Iraklı'nın üzerinde ülkesinin koyu yeşil üniforması vardı. Koltuğun altındaki ise Suudi Özel Kuvvetleri albayının açık kahverengi üniformasıydı. Adam pantolonunu, ceketini ve beresini hemen değiştirdi. Cip Apache helikopterlerinin oluşturduğu daireye varmadan havaalanının yanından güneye yöneldi. Safvan'ın öteki tarafında tekrar 20 mil ötedeki Kuveyt yoluna girdi. Yolun iki yanında dizilmiş Amerikan tanklarının görevi ülkeye yabancı ajanların girmesini önlemekti. Tank komutanları kendi ciplerinden birinde kendi albaylarından ikisiyle bir Suudi subayının korunmuş bölgeden çıkışlarını sadece izlediler. Bu kendilerini ilgilendiren bir olay değildi. Cip'in artık yanıp yıkılmış olan Kuveyt havaalanına varması bir saat sürdü. Havaalanına 5 mil kala G2 albayı torpido gözünden bir el telsizi çıkardı ve bir dizi düğmeye bastı. Havaalanı üzerinde bir tek uçak inişe geçti. Gelen uçak General de la Billière'in özel uçağıydı. Öyle olmalıydı. İşaretleri ve mesaja verdiği şifreli karşılık uygundu. Hava trafik kontrolörü uçağın inmesine izin verdi. HS-125 uçağı yanmış terminale değil, bekleyen Amerikan cipine yanaştı ve durdu. Kapı açıldı. Üç adam indirilen merdivenden uçağa bindiler. Kontrol kulesinden az sonra uçaktan gelen mesaj duyuldu. Kuveyt kulesi, uçağı hasta bir Suudi özel kuvvetler albayı aldık. Prens Halid'in kurmaylarından. General Schwarzkopf hemen naklini istediği için Sir Peter kendi uçağını tahsis etti. Bize hemen havalanma izni vermeni istiyoruz. İngiliz pilot bir ağızda bir general, bir prens ve bir de kraliçenin unvan sahibi kişisinden söz etmişti. Kontrolör başçavuştu ve işinin ehliydi. Bir İngiliz komutanın uçağındaki bir prensin kurmaylarından bir Suudi albayını geciktirmek mesleği için hiç de iyi olmazdı. HS-125 Kuveyt'ten havalandı ama Orta Doğu'nun en iyi hastanelerinden biri olan Riyad yerine rotasını krallığın batısına çevirdi. Avax uçağı diğer uçağı görmüş ve hedefini sormuştu. Bu kere İngiliz aksanlı ses General de la Billière'in bir mayına basarak ağır yaralanmış arkadaşını Kıbrıs Akrotiri'deki İngiliz üssüne götürmekte olduklarını bildirdi. Avax komutanının böyle bir şeyden haberi yoktu. Uçağa nasıl engel olabileceğini düşündü bir süre. Ateş ettirip düşürse miydi? HS-125 15 dakika sonra Suudi hava sahasından çıkmış Ürdün sınırına girmişti. Lüks jet uçağının arkasında oturan Iraklı'nın bunlardan haberi yoktu. Ancak İngiliz ve Amerikalıların becerileri kendisini çok etkilemişti. Batıdaki patronlarından son mesajı aldığında şaşırmıştı. Ama düşününce şimdi onların yardımıyla çıkmayı, daha sonra bunu kendi başına yapmaya çalışmaktan daha uygun bulmuştu. O mesajda kendisine açıklanan plan bir rüya gibi işlemişti. İngiliz Hava Kuvvetleri'nin tropik üniformasını giymiş olan iki pilottan biri arkaya gelerek Amerikalı G2 albayına bir şeyler söyledi. Amerikalı gülerek konuğuna döndü. Arapça, özgürlüğe hoş geldiniz general dedi. Suudi hava sahasından çıktık. Yakında sizi bir yolcu uçağıyla Amerika'ya göndereceğiz. Ha, unutmadan size bir şey getirdim. Albay cebinden bir kağıt çıkarıp Iraklı'ya verdi. Iraklı kağıdı keyifle okudu. Viyana'daki banka hesabında 10 milyon dolar olduğunu gösteren muzdubu. Yeşil bereli bir dolaptan birkaç kadehle bir dizi minyatür viski şişesi çıkardı. Her kadehe bir şişe boşaltıp herkese birer tane uzattı. Dostum, emekliliğine ve refahına içelim. Yeşil bereli ve Amerikalı içtiler, Iraklı da gülüp içti. Şimdi dinlenin dedi yeşil bereli, bir saate kalmadan varmış olacağız. Ondan sonra adamı yalnız bıraktılar. Iraklı başını arkasına yaslayıp kendisini zengin eden son 20 haftayı düşündü. Büyük tehlikeleri göze almış ama sonunda kazanmıştı. Başkanlık sarayındaki o toplantıda reisin Irak'ın tam zamanında kendi atom bombasına sahip olduğunu söylediği günü hatırlıyordu. Bu tam bir şok olmuştu kendisi için ve Amerikalılara bunu bildirdikten sonra aralarındaki bütün haberleşmenin kesilmesine de bir türlü akıl erdirememişti. Sonra eskisinden daha ısrarlı olarak gelmişler ve bombanın nerede bulunduğunu öğrenmek istemişlerdi. O zaman bu konuda hiçbir fikri yoktu ama önerilen 5 milyon dolar karşısında bütün kozları oynamak gerekmişti ve sonra da bu hiç aklına gelmeyecek kadar kolay olmuştu. Doktor Salah Sıddık'ı Bağdat sokaklarında yakalanmış ve bombanın yerini bildiği gerekçesiyle ihanetle suçlanmıştı. Adam masum olduğunu ileri sürerken El Kubai ve araba hurdalığı kamuflajını ağzından kaçırmıştı. Bilim adamı bombalanmadan 2 gün sonra değil de 3 gün önce sorguya çekildiğini nereden bilebilirdi ki? Jericho'nun bundan sonraki şoku 2 İngiliz pilotunun düşürüldüğünü duyduğu zamandı. Bu önceden düşünülmeyecek bir şeydi. Onları sorguya çekerken bilginin müttefiklerin eline nasıl geçtiği konusunda bir bilgileri olup olmadığını öğrenmek kendisi için çok önemliydi. Orasının bir tür cephanelik olduğu ötesinde bir şey bilmediklerine duyduğu ferahlama çok kısa sürmüş, bu kere reis aralarında bir hain olduğunda ısrar etmişti. Ondan sonra jimnastikhanenin altındaki hücrede Doktor Sıddıki'nin kalbine şırıngayla hava vermek gerekmişti. Sorgulamasının kayıtları da bombardımanın 3 gün öncesinden 2 gün sonrasına değiştirilmişti. Ama şoklardan en büyüğü müttefiklerin bombardımanlarından sonra atom bombasının kale diye bir yere nakledilmiş olduğunu öğrenmek olmuştu. Ne kalesi? Neredeydi bu kale? Nükleer mühendisin ölmeden önce ağzından kaçırdığı bir söz, istihkamdan Albay Osman Bedri diye birinin kamuflaj ustası olduğunu öğrenmesini sağlamıştı. Ancak kayıtları inceleyince mühendisin başkanın tutkunlarından biri olduğu anlaşılmıştı. Bu görüşü nasıl değiştirebilirdi? Bunun yanıtı adamın çok sevdiği babasını sahte suçlamalarla tutuklayıp öldürmek olabilirdi. Ondan sonra da hayal kırıklığına uğramış Bedri ile cenazeden sonra arabanın arkasında konuşmak fazla güç olmamıştı. Jericho yani işkenceci olarak da tanınan adam hayatından memnundu. Üzerine bir uyuşukluk çöker gibiydi. Son birkaç günün yorgunluğu galip geliyor olmalıydı. Elleri ayakları da uyuşmuştu. Beyninin emirlerini dinlemiyorlardı. İki Amerikalı albay kendisine bakıyorlar, anlamadı ama İngilizce olmadığını bildiği bir dilde konuşuyorlardı. El Muazip bir şey söylemeye çalıştı ama ağzını açamadı. HS 125 güneybatıya dönmüş, Ürdün kıyılarından çıkarak 3000 metreye inmişti. Yeşil bereli Akabe körfezi üzerinde yolcu kapısını açtı, içeri dolan havada uçak havada durmuş gibiydi. İki albay halsiz yatan adamı kollarından tutup kaldırdılar. Tuğ General Ömer Katip Akabe'nin mavi suları üzerinde uçaktan ayrıldı ve aşağıdaki sulara çarparak parçalandı. Gerisini de köpek balıkları tamamladılar. HS 125 kuzeye döndü. İsrail hava sahasına yeniden girip Ellat üzerinden geçti. Ve Tel Aviv'in kuzeyindeki Side Dov askeri havaalanına indi. İki pilot İngiliz ve iki albay Amerikan üniformalarını çıkardılar. Jet uçağının Krallık Hava Kuvvetleri işaretleri silindi ve eski renklerine boyanarak Kıbrıs'ta uçak kiralayan Sayan'ın şirketine iade edildi. Viyana'dan alınan para önce Bahreyn'de Kanu Bankası'na, oradan da Amerika'ya transfer edildi. Bunun bir kısmı Tel Aviv'deki Hapoalim Bankası'na gönderilip oradan İsrail hükümetine verildi. Bu İsrail'in Amerikalılara devredene kadar Jericho'ya ödediği paraydı. Geri kalan 8 milyon doları Mossad'a verildi. Savaşın sona ermesinden 2 gün sonra iki uzun menzilli Amerikan helikopteri Hamrin ovalarına döndüler. Kartal'ın silah sistemleri subayı Tim Nathanson'un cesedi asla bulunamadı. Muhafızlar cesedi makineli tüfek ateşiyle parçalamışlar, gerisini de çakallar ve akbabalar tamamlamış olmalıydı. Onbaşı Kevin North'un cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarıldı, bir torbaya konulup önce Riyad'a sonra da bir Herkül nakliye uçağıyla İngiltere'ye taşındı. Nisan ortalarında Hereford'da bir dizi kırmızı tuğladan alçak binalardan oluşan Sas karargahında kısa bir tören yapıldı. Sas'ın mezarlığı yoktur. Onların çoğu adları pek fazla kimse tarafından bilinmeyen 50 yabancı savaş alanında yatmaktadırlar. Kimi 1941 ve 1942'de Rommel'le çarpışırken düştükleri Libya çölleri altındadırlar. Diğerleri Yunan adalarında, Abruzzi dağlarında, Jura'da, Vosges'tedirler. Malezya, Borneo, Yemen, Muscat ve Umman'da Falkland açıklarındaki suların altında yatmaktadırlar. Cesetler bulanabildiği her yerden İngiltere'ye getirilir ama gömülmeleri için ailelerine teslim edilirlerdi. O zaman bile mezar taşlarında Sas'tan söz edilmez, ölen kişinin aslında bağlı bulunduğu birlik yazılırdı. Sadece bir tek anıt vardır. Hereford'un ortasında, Lines'da kısa ve güdük bir kule. Tepesinde bir saat bulunduğu için bu basitçe saat kulesi olarak anılır. Kulenin altında bronz bir plakada ölenlerin adları ve öldükleri yerler kazınmıştır. 10 Nisan günü buraya yazılı 5 at daha açılacaktı. Biri Iraklara tutsak düşüp öldürülmüştü. İkisi Suudi sınırına doğru kaçarken çarpışarak ölmüşlerdi. 4. dondurucu havada günlerce ıslak elbiselerle kalmak zorunda kaldığından ölmüştü. 5.'si de onbaşı North'tu. Tören uzun sürmedi. Subaylar ve erler perdenin çekildiğini ve yeni kazılan adların bronz üzerinde bembeyaz parladığını gördüler. Selama durduktan sonra alayın çeşitli binalarına dağıldılar. Mike Martin de çok geçmeden büyük arabasına atladı. Nöbetçilerin beklediği kapıdan geçip Hertfordshire tepelerindeki bir köyde bulunan küçük evine doğru gitti. Arabayı sürerken Kuveyt çöllerinde ve sokaklarında, göklerde, Bağdat sokaklarında ve pazarlarında, Kambrin tepelerinde olanları düşünüyordu. Sır saklamasını seven bir insan olduğu için sevindiği bir şey vardı. Bunları hiç kimse bilmeyecekti. Son not. Bütün savaşlar bir ders vermelidirler. Aksi takdirde boşuna savaşılmış olur ve ölenler de boşuna ölmüşlerdir. Körfez Savaşı iki açık ders vermiştir. Eğer devletlerin bunu öğrenecek akılları olmuşsa. Birincisi, yüksek teknolojili silahların ve bunların üretim araçlarının %95'ine sahip olan sanayileri en çok gelişmiş 30 ülkenin bu silahları kısa vadeli kar için çılgınlara, saldırganlara ve tehlikelilere satmak konusundaki kaçıklıklarıdır. Irak rejiminin 10 yıl süreyle politik budalalık, bürokratik körlük ve kar hırsıyla korkunç bir düzeyde silahlanmasına izin verilmiştir. Bu savaş makinesinin sonunda imhası onun sağlanmasından çok daha pahalıya mal olmuştur. Bazı rejimlere yapılan ihracatın merkezi bir kaydının tutulması, buna uymayanlara çok ağır cezalar verilmesiyle bunun tekrarı kolaylıkla önlenebilir. Geniş tabloyu inceleyen analizciler sipariş ya da teslim edilen malzeme tip ve miktarlarından kitle imha silahlarının üretilmesinin amaçlanıp amaçlanmadığını hemen anlayacaklardır. Bunun alternatifi yüksek teknolojili silahların yayılması ve bu durumunda soğuk savaş yıllarının bir barış ve sükun çağı olarak kabul edilmesidir. İkinci ders de istihbarat toplamaya ilişkindir. Soğuk savaşın sonunda bunun rahatça sınırlı tutulacağı sanılmıştı. Gerçek ise tam aksini göstermektedir. 70'li ve 80'li yıllarda elektronik istihbarat toplamadaki ilerleme o kadar büyük olmuştu ki, özgür dünya hükümetleri, bilim adamları pahalı mucizelerini birbiri ardından ürettikçe makinelerin her şeyi yapacaklarına inanmaya başlamışlardı. İnsanlar tarafından toplanan bilgi küçümseniyordu. Ama bu böyle olmadı. Büyük bir ustalık, beceri ve çalışmayla Irak'ın silahları ve üretim araçları öyle bir saklanmış ya da kamufle edilmişti ki makineler bunları görememiştir. Pilotlar büyük bir ustalık ve cesaretle uçmuşlardır. Ama onlar da çoğunlukla kamuflajlara ve gerçek silahların taklitlerine aldanmışlardır. Sonunda açıkça belli olan şey şuydu. Bazı yer ve durumlarda bilgi toplamanın en eski yolunun, yani insan gözünün alternatifi yoktur. Son. Kitabın sonu. 8 Mayıs 2022. Sayfa 448.